Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeci'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 29 Dey 1399, Hicri Gameri 4 Cemalüsani 1442 ve Miladi Takvimle 18 Ocak 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Akılcılık ve Allah İnancı, Amerika'da iç terörizm tehdidinin büyümesi, din ile ilgili sorular ve cevapları ve Yaşam Anahtarları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Amerika'nın B-52 bombardıman uçaklarının uçuşlarıyla ilgili uyarıda bulundu. Hatipzade, İran'ın mali kanallarının kapalı olmasına rağmen Birleşmiş Milletler üyelik aidatını ödemeye çalıştığını söyledi. General Celali, İran'ın akıllı füzesi ve insansız hava aracı gücü Amerikan yaptırımlarının sonucudur dedi. İran Biyoteknoloji Derneği Başkanı, İran'ın korona aşısının etkili ve verimli olduğunu söyledi. Amerika'da Pfizer aşısı yaptırdıktan sonra onlarca kişinin yüz felci geçirdiği bildirildi. Sudan'da Siyonist İsrail bayrağı ateşe verildi. Şimdi haberler.
Peygamber Efendimizin sevgili kızı Hazreti Fatıma selamullahi aleyhanı şehadet yıldönümü gecesinde İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde Ayetullah Hamene'nin katılımıyla merasim düzenlendi. İslam İnkılabı Rehberi Bürosu'ndan yapılan açıklamada söz konusu merasimde Hüccetul İslam Refi'i konuşmasında kişilerin hak konusunda hakkı kabul eden, hakla mücadele eden, haktan kaçan ve gerekçe bulunan olmak üzere dörde ayrıldığını belirterek Hazreti Fatıma selamullahi aleyhanın Peygamber Efendimizin rıhletinden sonraki en önemli görevinin hak ve velayeti tanıtmak ve bu hakikati inkar edenlerle canı pahasına mücadele etmek olduğunu vurguladı. Söz konusu merasimde Ehl-i Beyt meddahları konuşmalar yapıp mersiyeler okudular. Hazreti Fatıma selamullahi aleyhanı şehadet yıldönümü merasimleri her yıl binlerce Ehl-i Beyt aşığının katılımıyla düzenlenirken bu yıl koronavirüs sebebiyle halkın katılımı olmaksızın sosyal medya üzerinden yayınlandı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Amerika'nın B-52 bombardıman uçaklarının Orta Doğu bölgesinde sürekli uçuşlarıyla ilgili ikazda bulundu. Zarif, Twitter hesabına yaptığı açıklamada Amerikan Başkanı Trump'a hitaben, eğer Amerika'nın B-52 bombardıman uçaklarının uçuşları İran'ı korkutmak veya ikaz içindir, bu milyar dolarlık masrafları vergi mükelleflerinizin sağlığı için kullanınız dedim. İran'ın son 200 yılda hiçbir savaş başlatmadığını belirten Zarif, mütecavizlerin püskürtülmesi için tereddüt etmeyeceklerini bildirdi. Zarif, Trump'a hitaben bu konuda Irak'ın devrik diktatörü Saddam'ı destekleyen dostlarınıza sorabilirsiniz hatırlatmasında bulundu. Amerikan bombardıman uçakları son günlerde Batı Asya bölgesinde iki kez devriye uçuşu yaptı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı İran ve Avrupa arasında özel ticaret kanalı olarak bilinen Instex adı verilen kanalın verimsizliğinin Tahran'ın hatası olduğunu iddia etti. Fars Haber Ajansı'na göre Almanya Dışişleri Bakanlığı Instex kanalının etkisiz ve verimsizliğini itiraf ederken bunun genel sorumlusunun İran'a ait olduğunu ileri sürdü. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın iddiası İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in 3 Avrupa üye devletinin ve Fransız Dışişleri Bakanı'nın Twitter'da yaptığı son açıklamaya cevaben Twitter'da yazmasının ardından geldi. Zarif 3 Avrupa ülkesini eleştirmiş ve 3 Avrupa ülkesinin liderleri taahhütlerini yerine getirme konusunda Amerika'dan izin almayı beklemekteler ve bu onlar nükleer anlaşmanın korunması için hiçbir çaba göstermediler dedi. Amerikan Başkanı Trump'ın Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekildiğini bildirmesinin ardından nükleer anlaşmadan geri kalan Avrupalı üyeleri İngiltere, Almanya ve Fransa Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesiyle aynı zamanda İran'la küçük ve orta ölçekli Avrupalı şirketler arasındaki ticareti kolaylaştırmak için özel bir finans kanalı başlatma fikrini önerdiler. İran ile Instex adı verilen bu özel ticaret kanalı resmen duyuruldu ancak şu ana kadar bu finans kanalı tam olarak uygulanmadı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'ın Amerika tarafından mali kanalların kapatılmasına rağmen Birleşmiş Milletler üyelik aidatını ödemeye çalıştığını söyledi. Hatipzade yaptığı açıklamada, İran mali kaynaklarının nakil yollarının Amerika tarafından kapandığını belirterek, bu konuda İran'ın son önerisinin Birleşmiş Milletler aidat borcunun İran Merkez Bankası'nın izniyle İran'a ait Güney Kore'de bulunan mali kaynakları ile ödenmesi olduğunu söyledi. Hatipzade bu öneriyle ilgili Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği koordinasyon ve müzakere yapıldığını belirterek Amerika'nın daha önce İran'ın uluslararası varlıklarına el koymasından ötürü İran Birleşmiş Milletler üyelik aidatında Amerika vasıta bankasını kullanmamasını veya Birleşmiş Milletler'in bu yolun güvenliğini tazmin etmesini istemektedir dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı'na yazdığı mektupta İran'ın da dahil olduğu 10 ülkenin borçlarından dolayı şimdilik genel kurulda oy kullanmalarının yasaklanmasını istedi.
İran Sivil Savunma Kurumu Başkanı Tuğgeneral Gulam Rıza Cüylali, İran'ın akıllı füzesi ve insansız hava aracı gücünün Amerika'nın ağır yaptırımlarının sonucu olduğunu söyledi. Cüylali, savunma yeteneklerine güvenmeden adil bir diyaloğa yer olmadığını belirterek, Trump'ın siyasetlerinin çok açık bir şekilde dünyanın bugünü ve yanında yarınında da savunma gücünün olmadığı yerde adilane diyaloğun da olmayacağını gösterdiğini söyledi. Cüylali, silah ve askeri teçhizatların alımı konusu İran'ın son 40 yıldır en çok yaptırım ve sıkıntıya maruz kaldığı alanlardan biri olmuştur derken, İran'ın bu süre içinde ülke içinde geliştirdiği askeri teçhizatlar alanındaki başarısının göz doldurucu olduğunu belirtti. İran Sivil Savunma Kurumu Başkanı, İran Devrim Muhafızlarının Yüce Peygamber 15 askeri tatbikatına da atıfta bulunarak, yaptırım ateşine karşı gönülden dayanma, güçlü ağaçlardan oluşan bir bahçeyi verimli hale getirdi diye konuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Yüce Peygamber 15 tatbikatının son aşaması geçtiğimiz gün farazi düşman hedeflerinin vurulmasıyla başarılı bir şekilde düzenlendi. İran Devrim Muhafızları Hava Uzay Komutanı Tuğgeneral İmir Ali Hacizade, İran'da yürütülen Yüce Peygamber 15 askeri tatbikatın son aşaması sırasında yaptığı konuşmada, "Düşmanlar bir gün bize kötülük yapmaya kalkarsa tatbikatın ilk aşamasında olduğu gibi İHA ve karadan karaya füzelerle onlara karşılık verilecek. Deniz tehdidi durumunda da tatbikatın son aşamasında olduğu gibi düşmanın savaş gemilerini hedef alacağız." dedi. İran'ın füze gücüne de değinen Tuğgeneral Hacizade, "Düşmanların bakanlarımızın füze konusuna odaklanması ve sürekli bu konuda endişelerini dile getirmesi her geçen gün artan gücümüz içindir ifadelerinde bulundu.
Uluslararası Filistin İntifadası'nın destekleme konferansı Genel Sekreteri Hüseyin Emir Abdullahyan, İran Meclisi'nin ev sahipliğinde meclislerin Kudüs ve Filistin'i destekleme konulu bir oturumun çevrim içi şeklinde düzenleneceğini söyledi. Uluslararası Filistin İntifadası'nı destekleme konferansı Genel Sekreteri bugün pazartesi direnişin sembolü olan Gazze günü ile aynı zamanda Tahran'da İslami Şura Meclisi tarafından Kudüs ve Filistin'i destekleme oturumunun uluslararası düzeyde meclisler arası şeklinde yapılacağını söyledi. Emir Abdullahyan Gazze direnişin sembolü adlı canlı yayınlanacak çevrim içi oturuma Filistin direnişinin liderlerinin yanı sıra Lübnan, Türkiye, Suriye, Filistin, İran, Endonezya, Bolivya'dan konuşmacılar ile Irak ve Yemen parlamentoları başkan yardımcılarının da konuşma yapacaklarını bildirdi.
İran Biyoteknoloji Derneği Başkanı Cyrus Zeyneli, İran korona aşıları etkili ve verimli dedi. Cyrus Zeyneli İrna'ya verdiği demeçte İranlı araştırmacıların aşı alanındaki çalışmalarına ve başarılarına atıfta bulunarak, İran'da öldürülen virüsten üretilen aşı Çin'de üretilen aşılara benziyor ve bunların hayvan aşamasındaki etkinlikleri doğrulanmış ve test edilmiştir ve halen de insan üzerinde test aşamasındadır dedi. İran Biyoteknoloji Derneği Başkanı ayrıca şunları kaydetti. Bir dizi başka yerli aşı da yapılma aşamasında ve bunların bir kısmı yakında Gıda ve İlaç İdaresi ve Tıbbi Etik Komitesi'nin onayıyla insan aşamasına girecek. İranlı araştırmacıları ilk insan enjeksiyonu 29 Aralık 2020'de gönüllülere yapılmıştı. İranlı araştırmacılar tarafından yapılan ilk korona aşısı olan klinik çalışmaların ilk aşamasının ikinci dozu 4 ve 5 Ocak'ta 4 gönüllüye yapıldı.
Amerika'nın Florida eyaletinde Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının ilk dozunu alan doktor Gregory Michel aşı olduktan 2 hafta sonra hayatını kaybetti. Florida'da bir hastanede çalışan Gregory Michel 18 Aralık'ta aşının ilk dozunu aldıktan 3 gün sonra ellerinde ve ayaklarında küçük lekeler ortaya çıktı. Sosyal medya hesabına açıklama yapan eşi ise Michel'in hastaneye gittiğini ve kan değerlerinin normal seviyenin çok altında tespit edildiğini söyledi. Daha sonra eşinin yoğun bakıma alındığını söyleyen doktorun eşi, eşinin kısa süre sonra ise hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu arada Amerika'da Pfizer ve Moderna aşılarını aldıktan sonra 55 kişinin öldüğü bildirildi. Söz konusu şirketlerin ise ölüm vakaları konusunda açıklama yapmaktan sakındıkları bildiriliyor. Öte yandan ırkçı İsrail'de Pfizer aşısı olan 13 kişi yüz felci geçirdi. Irkçı İsrail 7 Aharonot gazetesi 13 İsrailli'nin aşının ilk dozundan sonra fasial sinir beyinden çıkıp yüz kaslarına giden sinir felci yaşadığını belirtti.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil, 2021 sağlık çalışanları yılıdır dedi. Bakan Koca Twitter'den yaptığı açıklamada salgının başından beri özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirtti. Koca paylaşımında küresel salgının dünyada ilk göründüğü günden beri gece gündüz demeden çalışan, ailesinden, sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. 2021 sağlık çalışanları yılıdır ifadelerini kullandı. Bu arada Türkiye'de son 24 saatte 148.636 COVID-19 testi yapıldı. 6.436 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi yaşamını yitirdi.
Van'da iki köylünün işkenceye maruz bırakılmalarını haberleştirdikleri için tutuklanan 4 gazeteci hakkında 100 gündür iddianame hazırlanmadı. Zaman gazetesinin haberine göre Van'ın Çatak ilçesinde 11 Eylül 2020'de askerler tarafından alıkonulan Osman Şiban ve yaşamını yitiren Servet Turgut'un helikopterden atılarak işkenceye maruz bırakılmasını gündeme getirdikten sonra Mezopotamya Ajansı muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur ile Jinnous muhabiri Şehriban Abi ve gazeteci Nazan Sala 6 Ekim 2020'de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınarak tutuklandı. Devlet aleyhine toplumsal olayları haber yapmak gerekçesiyle tutuklanan gazeteciler 100 gündür cezaevinde tutuluyor. Türkiye'li uzmanlardan birçoğu Erdoğan hükümetinin geniş çapta tutuklanmasını ve gazetecilerin ve bazı parti liderlerinin 2016'daki başarısız askeri darbenin siyasi sonrasında tutuklanmalarından hükümeti sorumlu tutarken sonuçları konusunda uyarıda bulundular.
İstanbul polisi tarafından gerçekleştirilen ve 8 PKK-YP genç şüphelisinin yakalandığı özel tim destekli operasyon polis kamerasına yansıdı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler PKK-KCK'nın Suriye uzantısı PYD-YPG adına kırsal alanda faaliyet yürüten 9 teröristin Türkiye'ye geldiği ve İstanbul'da gizlendiği istihbaratını almış, yapılan teknik ve fiziki takibin devamında gece saatlerinde 5 farklı ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 örgüt üyesi yakalanmıştı. Halen bir örgüt üyesinin firari olarak arandığı ve örgütsel dokümanlar ile dijital materyallerin ele geçirildiği operasyona ilişkin polis kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı.
Suriye'deki işgalci Türkiye güçleri Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentine giden suyu bir kez daha kesti. Suriye'nin resmi haber ajansı Sana pazar gecesi Türkiye askerlerinin geçtiğimiz aylarda Haseke ve çevresinde ikinci kez suyu kestiği haberini verdi. Sana'ya göre Türk birlikleri Haseke'nin kuzeydoğusundaki Alluk su pompalama istasyonunu kapattı. Alluk su terfi istasyonu ve arıtma tesisi Haseke ve çevresinde yaşayanlar için tek içme suyu kaynağıdır.
Türkiye ordusuyla ortak bir tatbikata katılmak üzere bir dizi Azerbaycan Cumhuriyeti askerinin Türkiye'ye ulaştığı bildirildi. TRT'nin resmi internet sitesine göre dün 19 Azerbaycan Cumhuriyeti askeri Türkiye'ye giriş yaptı. Tüm General Fazıl Ağlaraf, Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında askeri ve teknik işbirliğinin geliştirilmesine değinerek her yıl Nahçıvan ve Kars'ta düzenlenen iki ülke arasında ortak askeri tatbikatların öneminden bahsetti.
Bartın'ın İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı. Bartın valisi Sinan Güney olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığını duyurdu. Batan geminin kurtarılan 6 personeli botla Bartın limanına getirildi.
Sudan'ın başkenti Hartum'da yüzlerce kişi Siyonist İsrail'le yapılan uzlaşma anlaşmasının iptali talebiyle Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde protesto gösterisi düzenledi. Irkçı İsrail'le normalleşmeye karşı halk güçlerinin çağrısıyla Başbakanlık önünde toplanan eylemciler, halk Siyonist İsrail'le normalleşme anlaşmasının iptalini istiyor, normalleşme hükümeti istifa sloganları attı. Sudan İslam Hukuku Konseyi de yaptığı açıklamada Siyonist rejimle her türlü ilişkinin haram olduğunu bildirdi.
Ve son haberimiz, Amerika'da 20 Ocak'ta yapılacak yemin töreni öncesinde başkent Washington ve 50 eyaletin tamamının başkentlerinde güvenlik yetkilileri Başkan Trump yanlısı gösteriler için alarma geçmiş durumda. Başkent dış dünyaya neredeyse kapatılırken 6 Ocak'ta Kongre'de yaşananlara benzer olayların olmaması için birçok kentte bariyerler dikme ve binlerce ulusal muhafız askeri konuşlandırma gibi ileri derecede tedbirler alınıyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Trump hükümetinin Yemen halkına karşı insanlık dışı girişimine tepki etrafında. Trump hükümeti yönetiminin son günlerindeki girişimleri çerçevesinde Batı Asya bölgesinde müttefikleri ve ortaklarının isteklerini gerçekleştirmek doğrultusunda hareket etmektedir. Bunun açık göstergelerinden biri de Yemen Ensarullah Hareketi'nin terör listesine alınması ve yaptırımlara tabi tutulmasıdır. Suudiler ise bu girişimi tam bir memnuniyetle karşıladılar. Buna rağmen Trump hükümetinin bu girişimi Amerika içinde olumsuz tepkilere yol açtı. Amerika Temsilciler Meclisi Dış İşleri Komitesi Başkanı Gregory Mix liderliğinde 25 kadar Amerikalı temsilci Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'ya hitaben yazdıkları mektupta Trump hükümetinin kısa görüşlülük örneği olarak Yemen Ensarullah Hareketi'nin terör örgütü listesine alınmasını kınadılar ve bu tür alel acele siyasi kararlara yol açan istihbari ve bilgilerin paylaşılması süreci hakkında bilgi verilmesini istediler. Gregory Mix bu mektupta şu ifadelere yer verdi. Bu girişim Trump hükümetinin son günlerinde kuşkusuz dünyanın en büyük insani krizini daha da büyütecek ve binlerce Yemenliyi daha büyük tehlikelere doğru sürükleyecektir. Yeni Amerikan Başkanı olarak seçilen Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Yemen Ensarullah Direniş Hareketi'ni terör örgütü olarak adlandırmanın yanlış olduğuna vurgu yaparak bu girişime karşı olduğunu bildirdi ve şöyle dedi. Bu girişim sadece Yemen halkının çilelerini ve acısını daha da büyütür. Şimdi de görünen o ki hem uluslararası düzeyde hem de Amerika içinde Trump hükümetinin bu mantık dışı ve insanlık dışı girişimlerine karşı geniş çaplı eleştiri dalgası başlamıştır. Daha önce de Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na bağlı kurum ve kuruluşların başında bulunanlar, Suudi koalisyonunun 6 yıllık zalimane saldırılarından ve başlattıkları savaştan doğan Yemen'deki vahim ve çok kötü insani duruma değinerek 19 Ocak'tan itibaren Amerika tarafından Yemen Ensarullah Hareketi'ne karşı yaptırım kararını kınayarak bu kararın felaketlere yol açacak sonuçları hakkında kaygılı olduklarını belirtip bu tarafgir kararın iptalini istediler. Buna rağmen Trump hükümetinin Yemen'e karşı savaşın asıl iki tetikleyici ülkesi sayılan Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi yakın ilişki kurduğu iki ülkeyle ilişkileri yüzünden bu kararını değiştirmesi muhtemel görünmüyor. Aslında bu girişim farklı hedefler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İlk olarak bu girişim Yemen halkının direnişin kırılması ve azaltılması ve onların teslimiyete zorlanması çerçevesinde olduğu söylenebilir. Suudi koalisyonu 6 yıllık sonuçsuz savaşın ardından sivil Yemenlilerin başına her gün bomba yağdırmasının ardından hiçbir önemli ve kayda değer başarı ve kazanım elde edememiş, tam tersine ağır askeri zayiat ve hasar görmüştür. Bu yüzden Trump, Suudi rejiminin yakın ortağı olarak Yemen Ensarullah Hareketi'ne yaptırım uygulayarak akla sıra Yemen direnişini kırmak ve sonuçta Suudi koalisyonu lehine adım atmak çerçevesinde önemli bir girişimde bulunduğunu düşünüyor. Buna rağmen gerçekler başka yöne işaret etmekte. Aslında Ensarullah Hareketi'ne yaptırım uygulamak milyonlarca insan için insani yardımların ve gıda yardımların gönderilmesinin engellenmesi demektir. Uluslararası arenada hatta Amerika içinde bile eleştirmenler Trump hükümetinin bu girişimini bu yönden ele almışlardır. Kongre temsilcilerinin mektuplarına da bu hususa değinilmiştir. Cumhuriyetçi senatör Todd Young ise şöyle bir tweet attı. Mike Pompeo'nun Husi hareketini terör örgütü olarak tanıtma girişimi Amerika'nın Yemen Savaşı'na karşı yaklaşımı çerçevesinde yanlış bir şekilde atılan başka bir adımdır. Trump hükümeti aslında gelecek Amerikan hükümetinin bölgeye yönelik siyasetleri ve genel olarak dış siyasetinde engeller oluşturmaya çalışmaktadır. Amerika'nın Yemen'e yönelik siyasetlerinin defalarca kınanmasına rağmen Trump hükümeti yine de kendi bildiğini okumuş ve pratikte Joe Biden'a oldu bittiye getirmek istemiştir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Filistinlerin parlamento ve başkanlık seçimleri tarihinin belirlenmesinden hoşnut olması etrafında. Filistin Özel Teşkilat Başkanı Mahmut Abbas, Filistin Başkanlık ve Yasama Konseyi seçimlerinin 3 aşama halinde düzenleneceğini bildirdi. Yasama Konseyi seçimleri 22 Mayıs 2021, Başkanlık seçimleri 31 Ocak ve Ulusal Konsey seçimleri de 31 Ağustos tarihinde düzenlenecek. Seçimlerin tarihinin belirlenmesi Filistin siyasi sisteminde ileriye dönük bir adım sayılır. Filistin Özerk Yönetimi'nin son başkanlık seçimi 2005'te yapıldı ve Yasir Arafat'ın yerine Mahmut Abbas seçildi. 31 Temmuz başkanlık seçimi önemli çünkü Filistin yönetiminin başkanı olarak 85 yaşındaki Mahmut Abbas'ın yerini bir başkası alabilir. Son Filistin parlamento seçimleri 2006'da yapıldı. 22 Mayıs'ta parlamento seçimleri yapılırsa 15 yıl sonra ilk Filistin parlamento seçimleri olacak. Filistin parlamentosunun 132 sandalyesi bulunmakta. Filistin parlamento seçimlerinin önemi sandalyelerin çoğunu kazanan herhangi bir partinin bir hükümet kurabilmesindedir. 2006 seçimlerinde Hamas sandalyelerin çoğunu kazandı ve bir hükümet kurdu. Ancak 2007'de Filistin'de iç savaş çıktı. Hükümet feshedildi ve El-Fetih hareketi yeniden iktidara geldi. Mevcut Filistin hükümeti Gazze şeridindeki siyasi grupların desteğine sahip olmadığı gibi Gazze şeridiyle birçok siyasi ve güvenlik ihtilafları da bulunmaktadır. Burada önemli olan nokta ise parlamento seçimleri yapılırsa, Hamas seçimi tekrar kazanırsa Filistinler arasındaki ihtilafların artacağına ve Hamas merkezli bir hükümetin kurulmasının mümkün olmayacağına inanılmasıdır. Siyonist rejimin de bu yönde pek çok sabotaj yaptığı düşünüldüğünde bu olasılığın ortaya çıkmasının muhtemel olduğu söylenebilir. Yine de Filistin'de seçim tarihinin belirlenmesinin ileriye dönük bir adım olduğu söylenebilir. Dolayısıyla hem Hamas hem de Fetih Mahmut Abbas'ın eylemini desteklemiştir. Mahmut Abbas'ın bu girişimini memnuniyetle karşılayan Hamas, Hamas'ın Filistin halkının çıkarına olan bu hakkı elde etmek için güçlü bir isteğe sahip olduğunu vurguladı. El-Fetih hareketi de Abbas'ın eylemini memnuniyetle karşıladı ve bunu Filistin halkının iradesinin bir tezahürü olarak nitelendirdi. Filistinli gruplar arasında bu girişime karşı olumlu tepkinin iki nedeni olduğu söylenebilir. Birincisi seçimin zamanlaması ve ne zaman düzenleneceğinin belirlenmesinin Filistinli grupların bir hükümet ve bir ulusal parlamento oluşturmak için bir fikir birliğine yaklaştığı anlamına gelmesidir. Bu bağlamda El-Fetih hareketinin sorcusu Usam el-Kavasimi, Filistin halkın 13 yıldır süren bölünmüşlüğü ve ayrılığını sona erdirmek için tarihi ve önemli bir aşamadan geçtiğini söyledi. İkincisi, seçimlerin düzenlenme tarihinin verilmesinin bazı Arap ülkelerinin ilişkileri normalleşmesi şeklinde Siyonist rejimle yaptığı uzlaşma planlarına sağlam ve ciddi bir tepki olmasıdır. Son olarak yaklaşan Filistin seçimlerinin coğrafyası Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze şeridini kapsıyor. Bu, Filistinlerin 100 yıl anlaşmasını kabul etmedikleri ve Doğu Kudüs üzerindeki egemenliğini vurgulamaları anlamına geliyor. Bu coğrafyada seçimlerin yapılması da Filistinler için önemli bir zafer olabilir. Bu bağlamda Filistin'deki bu seçimler hem Filistinler için hem de İslam alemi için büyük bir başarı sayılıyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 29 Dey 1399 Hicri Kameri 4 Cemadius Sani 1442 ve 18 Ocak 2021 Pazartesi. Bugün Hicri Şems'e 29 dey Gazze günüdür. 29 dey soykırımcı İsrail rejiminin savunmasız Gazze halkına dayattığı ve İslami direnişin şanlı zaferiyle sonuçlanan 22 günlük savaşın sona erdiği günün yıldırımıdır. Gazze günü Kudüs günü gibi mazlumiyet ve hak taleplik haykırışının dünyaya duyurulduğu gündür. ...42 yıl önce bugün Hicri Şems'e 29'de 1357'de İran'a Müslüman halkı iman ve dayanışmasıyla Despot Şah rejiminin en son kalıntısı olan Şapur Bahtiyar hükümetine karşı görkemli protesto yürüyüşleri yaptılar. Yürüyüşe katılanlar Şah rejiminin yasa dışı bir düzen olup Şah'ın kenara çekilmesi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasını istediler. Bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni Paris'te İran milletine hitaben yaptığı konuşmada "Ben inşallah yakında sizin hizmetinizde olmak için size katılacağım ve sizin cesaretinizle ülkede bütün sorunların çözümlenmesini sağlayacağız ve İran milletinin tek bir sesle ve dayanışmasıyla İran'ın bağımsızlığa ve özgürlüğe kavuşması için çalışacağım." ...33 yıl önce bugün Hicri Şems'e 29'de 1366'da İranlı fizikçi ve İran musikisi alanındaki araştırmacı Mehdi Berkeşli vefat etti. Berkeşli bir süre sonra tahsilini sürdürmek için Fransa'ya gitti ve burada ses bilimi konusunda doktorasını aldı. Berkeşli İranlı önde gelen bilim adamı Ebu Nes Farabi'nin eseri olan El Musiki El Kebir adlı kitabını tercüme etti. Bu İranlı müzisyen Fransa'dan geri döndükten sonra üniversitelerde ders verdi ve bilimsel çalışmalarda bulundu. O ayrıca musiki, ses ve fizik dallarında Farsça ve İngilizce makaleler yazdı. ...67 yıl önce bugün Hicri Kameri 4 Cemadiyusani 1375'te İranlı mücadeleci din alimi Nevav Safevi 3 mücadeleci arkadaşı ile birlikte Şah rejiminin askeri mahkemesinde göstermelik bir yargılama sonucu idama mahkum edildi ve nihayet şehit düştü. İslam Fedailleri Cemiyeti lideri olan Nevav Safevi Hicri Şems'i 1303'te dindar bir ailede dünyaya geldi. Gençliğinde Irak'ın Necef-i Eşref Dini İlimler Medresesi'ne giden Safevi, tahsilini bitirdikten sonra İran'a geri döndü. Nevav Safevi, Şah rejiminin işlediği cinayetlerden haberdardı ve bu yüzden bu despot rejime karşı mücadelesini sürdürdü. Bu Yılmaz Mücahid, üç silah arkadaşı olan Halil Tahmasbi, Muzaffer Ali Zulkadr ve Seyyid Muhammed Vahidi ile birlikte Pehlevi rejiminin askeri mahkemesinde Hicri Kameri 4 Cemadiyusani 1375'te sabahleyin kurşuna dizildiler ve şehitler kervanına katıldılar. Böylece İslami Fedailer Cemiyeti'nin 10 yıllık siyasi ve sosyal faaliyetleri sona erdi ve Pehlevi rejiminin kara dosyasına yeni bir cinayet daha eklendi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Akılcılık ve Allah inancı.
Değerli dinleyiciler, dini ilimler alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı başlıklı sohbetimizin 6. ve son bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde aklın beşeri saadeti temin etmeye yetmediğini ve aklın yanında ilahi peygamberlerin ilahi emirleri ve yasakları tebliğ etmek üzere gönderilmelerinin zaruretinden bahsettik. Şimdi sohbetimizin son bölümünde İslam dini akılcı bir din olduğunu ve vahye dayalı alemiyle beşeri kemale ve saadete erdirmek ve Allah'ın yeryüzündeki halifesinin yüce değerlerini ihya etmek istediğini beyan etmek istiyoruz.
Semavi en mükemmel kitap ve son ilahi peygamberin mucizesi olan Kur'an-ı Kerim düşünceye ve düşünmeye büyük önem veriyor ve ilim, bilim, düşünmek ve düşüncenin değeri hakkında en güzel ayetleri beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'de bini aşkın kez ilim sözcüğü ve akıl ve düşüncenin önemini yansıtan türevleri tekrarlanmış ve bundan başka da 17 ayette açıkça insanları düşünmeye davet etmiş ve yine onu aşkın ayete dikkat edin anlamına gelen enzeruva sözcüğü ile başlamış ve 50'den fazla kez de akıl sözcüğünü ve türevlerini kullanmış ve 4 ayette de kesin bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmekten aklı geliştiren etken olarak söz etmiş ve buna emretmiştir.
İslam dini insan aklı için bazı mertebeleri ve dereceleri tanımıştır. En üstün akıl, insanı nurani hedeflere doğru hidayete erdiren, alemleri yaradan Allah'a karşı tanımını ve dünyayı ve insanı tanımasını geliştiren akıldır. Bu arada Allah'ı tanımak ve azametini idrak etmek ve sonuçta ona itaat etmek özel bir yeri vardır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem aklın bu rolüne işaretle şöyle buyurmakta. Düşünce bakımından en mükemmel insanlar Allah'tan en çok korkan ve ona itaat eden ve en düşüncesiz insanlar zalim hükümdarlardan korkan ve onlara itaat edenlerdir.
Akıl her ne kadar Allah ile tanışır ve ona itaat etmeye başlarsa daha çok gelişir ve kemale erer. İmam Hüseyin aleyhisselam bu bağlamda şöyle buyurur. Akıl ancak Hak Teala'ya itaat etmekle kemale erebilir. Günlerden bir gün bazı sahabe İslam peygamberinin huzurunda birine övgüler yağdırıyor ve hakkında en iyi sıfatları dile getiriyordu. Allah Resulü sordu. Bu adamın aklı hangi seviyededir? Sahabe şöyle arz etti. Ya Resulullah, biz onun ibadeti ve iyi amellerinden söz ediyoruz ama siz bizden onun aklı hakkında soru soruyorsunuz. Allah Resulü şöyle buyurdu. Ahmak insan ahmaklığı yüzünden günahkar, insanın günahı yüzünden yediği darbelerden daha fazla darbe yer. Nitekim insanlar kıyamet gününde de akılları kadar derece alır ve Allah-u Teala'ya yakın olur.
Peygamberler, imamlar, evliya ve Allah'ın salih kulları hepsi akıl ve düşünce ehliydi. Ve hepsi düşünmeyi ve düşünceyi yaygınlaştırmaya çalışırdı. Tarihin de şahitlik ettiği üzere bu büyük insanlar birçok talebe yetiştirerek onları düşünmeye ve ibret almaya teşvik ediyordu. İslam dininin aklı kullanmaya vurgu yapmasının sebebi insan aklı ile elde edilen ve aklın onayladığı şeyler asla yok olmamasıdır.
Kuşkusuz din önderlerinin hadisleri insanlara mariften bir deniz sunar ama yine de bu büyük insanlar her daim insanlara akıl ve düşüncelerini kullanmaya teşvik etmiştir. Bu yüzden Allah-u Teala Zümer suresinin 17. ve 18. ayetlerinde aklını kullanarak çeşitli ilim ve marifin arasından doğruyu yanlışlardan teşhis eden ve en doğru olanları seçen kullarını müjdeleyerek şöyle buyurmakta. Tağuta kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. O kullarımı ki onlar sözü dinlerler, sonra da en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Gerçek akıl sahipleri de onlarıdır.
İnsan yüzeysel aklına göre kendi çıkarlarını teşhis eder ve her zaman en kalıcı menfaatlere ulaşan bir yolu seçmeye çalışır. Bu konu maddi menfaatler alanında herkes için geçerlidir. Ancak daha derin düşünen, akla ihtiyacı olan durum, ahiret aleminin fani dünyaya üstünlüğünü ve bu dünyanın cennet ve ebedi nimetleri karşısında hiçbir değeri olmadığını teşhis etmektir. İşte bu yüzden İslam peygamberi bu konuda şöyle buyurur. Bilin ki düşünce ve aklın işaretlerinden biri kibir hanesinden, yani dünyadan uzak durmak ve ebedi haneyi, yani ahirete yönelmek ve mezar ve hesap günü için hazırlanmak üzere bol erzak toplamaktır.
Kuşkusuz din meselesini akılla karşılaştıran düşüncelerin sahipleri yeteri kadar etkili ve aklı selimden yararlanmamaktadır. Zira akıl bizzat dine ve vahiy kaynağına bağlanma zaruretini ispat ediyor. Allah-u Teala'ya kulluk etmek ve İlahi emirlere uymak insanların üzerine bir yük yüklemediği gibi omuzlarından bazı yükleri kaldırır. Kur'an-ı Kerim İslam peygamberine Allah'a kulluk etmeyi emrederken bunu her türlü bağdan ve zincirden kurtuluş vesilesi olarak ifade ediyor ve Araf suresinin 157. ayetinde şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyanlar var ya, işte o peygamber onlara iyiliği emreder. Onları kötülükten men eder. Onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indirir. O peygambere inanıp ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır. Bu ayete göre din hiçbir zaman insanlar için sorun ve meşakkat oluşturmuyor. Bilakis onu nefsinin zincirlerinden kurtarıyor, heva ve heveslerinin kulu olmaktan sıyrarak hürriyetini kazandırıyor.
Allah-u Teala Enfal suresinin 22. ayetinde de yeryüzünde en kötü mahluklar, aklını kullanmayan ve hak sözü duymaya karşı sahır ve söylemeye dilsiz olanlar olduğunu belirterek şöyle buyurmakta. Şüphesiz Allah katında hayvanların en kötüsü düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Burada önemli olan nokta Allah-u Teala'nın bu ayette hak sözü duymak
ve beyan etmekte sağır ve dilsiz olan insanların düşünmediklerini ve ilahi katta en kötü mahluklar olduğunu buyurmasıdır. Yine aynı surenin 24. ayetinde şöyle buyurulmakta.
Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi velirrasuli izâ da'akum lima yuhyikum. وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
Ey inananlar! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne uyun. Ve bilin ki Allah kişiyle onun kalbi arasına girer. Ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız.
Kur'an-ı Kerim açısından insanların ihya edilmesi ve dirilmesi ilahi enbiyanın temel risaletidir. Dolayısıyla bu semavi kitap müminleri aklını kullanmayan mahluklar ve gerçekte ölüler gibi olmak yerine akıl ve düşüncelerini kullanarak Allah-u Teala ve Peygamberinin davetini icabet etmelerini ve sonuçta dirilmelerini ve ruhlarını da uyandırmalarını buyuruyor.
Kur'an-ı Kerim mantığında hakiki hayat, yemek, içmek, aile kurmak, hatta nefes almak değildir. Birçok insan vardır, biz onları canlı zannederiz. Ancak Kur'an-ı Kerim bunlar ölü olduğunu vurguluyor. Birçok insan vardır, onları gören ve duyan zannederiz. Ancak Kur'an-ı Kerim onlar kör ve sağır olduğunu buyuruyor. Zira varlık aleminin hakikatlerini göremiyorlar. Gerçekte insanların diriliği vahiy ve ilahi enbiyanın tealimine uymalarına bağlıdır. Ve eğer ilahi enbiyanın tealimiyle bağlantı kuramazlarsa diri sayılmazlar. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessiri Ayetullah Cevadi Amuli, Enfal suresinin bu ayetini tevhid konusunda en titiz ayeti olarak yorumluyor.
Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberinin nübüvvetini insan gelişmesinin son merhalesi olarak biliyor ve buna göre Allah-u Teala insan için belirlediği en mükemmel ve nihai şeriatı onun eliyle tebliğ ediyor. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 164. ayetinde şöyle buyurmakta.
لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
Andolsun ki içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, kötülüklerden ve inkardan kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapkınlık içindeydiler.
Yüce Allah Hadid suresinin 28. ayetinde de kullarına sunduğu iki ilahi ve nurani faydaya işaretle şöyle buyurmakta.
Ya eyyühellezine amenu ittekullaha ve aminu bi rasulih. وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve peygamberine inanın ki o size rahmetinden iki kat versin ve size ışığında yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin. Sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
Burada iki ilahi faydadan maksat Allah-u Teala'nın dünyada rahmeti ve ahirette rahmetidir. Bundan başka ayette sözü geçen nur, iman ve takva nurudur ve insanın aklı selimi ve doğru düşüncesi sayesinde müminlerin kalbi üzerinden perdeleri aralar ve hakikatleri perdesiz ve açıkça görmelerini sağlar ve böylece imansız insanların mahrum kaldığı has bir aydın bakışa kavuşmasına imkan tanır. Zira gerçekte insan kalbinin üzerini örten ve hakikati tanımasına mani olan en büyük engel heva ve hevesleri ve dünyevi arzularıdır.
Buna göre din geri kalmışlığın sebebi olmadığı gibi akılcılı ve düşünceli olmayı teşvik eden ve beşeri toplumların tüm maddi manevi alanlarda gelişmelerine vesile olan en önemli etkendir. İslam dini insan aklı ve düşüncesi insanların hizmetinde olması ve vahye dayalı talimin sayesinde varlık hakikatini yüceltmesi gerektiğini belirtiyor. Kuşkusuz bu durumda Allah-u Teala'ya ibadet edilir ve insan kemale, saadete ve ilahi cennete kavuşur.
Değerli dinleyiciler, dini ilimler alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı başlıklı sohbetimizin 6. ve son bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'da iç terörizm tehdidinin büyümesi.
Oh,